Ayrım 20, sayfa 253, 16. bölüm, Claire. Ağzıma tıktığım bir parça pizzayı bir yudum kırmızı şarapla birlikte yuttum. O aradı, dedim AB'ye. Benim evimdeydik. Televizyonun karşısında yerde oturuyorduk. Sehpanın üzerinde açık bir pizza kutusu ve içilmeyi bekleyen bir de şarap şişesi vardı. Bekle, dedi AB. Hangisi? Ethan. İki sesli mesaj bırakmış. İlki, Claire, dün geceki partiden sonra otelde, annemlerin suitinde kaldım. Çok fazla içmiştim, anlarsın. Ah hayatım, dedi AB. Bu kulağa hiç iyi gelmiyor. Suratımı astım. Daha kötüsü de var. Bir saat önce aldığım diğer mesajda da şöyle diyor. Claire, bu gece bir konferans için Portland'a gidiyorum. Pazar günü döneceğim. AB başını iki yana salladı. Hangi konferans? Mesele de bu, dedim. Biraz araştırdım. Bir tahmin et bakalım. Hayır, dedi AB. Sakın bana onunla gittiğini... Cassandra mı? Doğru tahmin. Pekala, %100 emin değilim ama Portland'da bulabildiğim tek konferans, yemek eleştirmenleri adına düzenlenen bir toplantıydı. Artık hesabı sen yap. Bu hiç iyi işaret değil, dedi AB, şarabından bir yudum alarak. Tabii, eğer doğruysa. Omzumu siktim. Dün gece onları birlikte gördükten sonra doğru olduğundan şüphem yok. Ayağımı sehpanın kenarına yaslamamla birlikte bir yığın fotoğraf albümü halının üzerine devrildi. İçlerinden birinin sayfaları sanki benimle alay ediyormuş gibi önüme serildi. Albümü elime alarak sayfadaki fotoğrafa baktım. Ethan ve ben düğünümüzdeydik. Beyaz straplez gelinliğimin içindeydim. Ethan'ın annesi Katolik kilisesinde straplez giymenin uygun olmayacağına dair sorun çıkarsa da Ethan benim tarafımı tutmuş ve meseleye son noktayı koymuştu. O günleri özlüyordum. Onu özlüyordum. Parmağımı fotoğrafın üzerinde gezdirerek Ethan'ın yanağına dokundum. Albümü düzenlerken büyük annem ve büyük babamın düğün günlerinde çekilmiş bir fotoğraflarını bizimkinin hemen yanına yerleştirmiştim. Siyah beyaz fotoğraf yıllar geçtikçe solmuştu. Küçük bir kızken bu fotoğrafa yüzlerce kez bakmış, ikisinin de yüzlerinden okunan aşkı hafızama kazımıştım. Fakat büyükannemin elindeki bir kağıt parçasını da şimdi fark ediyordum. Gözlerimi kısarak kağıtta yazılanları okumaya çalıştım. AB, şuna baksana diyerek fotoğrafı ona gösterdim. Ne yazdığını okuyabiliyor musun? AB masanın üzerindeki gözlüğüne uzanarak albümü eline aldı. Evet, dedi. Sanırım son 43 yazıyor. O ne demek? Edebiyatımız konusunda biraz paslanmışız, öyle mi? Dedi AB alaycı bir sesle. Gözlerimi devirdim. Sen şiir okurken ben kamburum çıkmış bir şekilde oturup gazete satırlarını düzenliyordum. Öyle boş işler için vaktim yoktu. Ben gazetecilik okurken AB de İngiliz edebiyatı eğitimi almıştı. Bu ikimiz arasında uzun zamandır süregelen bir kan davasıydı. Peki peki, dedi AB. Ne olduğunu bilmek istiyor musun, istemiyor musun? Söyle bakalım Shakespeare. AB sırıttı. Bu Elizabeth Barrett Browning sersem. Nasıl severim seni adlı ünlü şiirini biliyorsun. Ah, dedim anında hatırlayarak. O şiiri biliyorum. Elbette biliyorsun, dedi AB. Aşk şiirleri tarihindeki en önemli aşk şiiridir. Telefonundan bulduğu şiirin mısralarını yüksek sesle okumaya başladı. Şarap kadehimi elime alarak kanepeye yaslandım. Ne romantik, dedim tekrar fotoğrafa bakarak. Bahse varım, düğün günü büyük babamı bu şiiri okumuştur. AB başını sallayarak onayladı. Kelimelerin kulaklarında yankılandığını görebilirsin. Büyük babanın yüzüne baksana, büyük annenin gözlerinin içine bakıyor. Öyleydi, dedim. Annemin sürekli bahsettiği şey de buydu. Sanırım bu yüzden iki evliliğinde de başarısız oldu. Annem asla büyük annem gibi beyaz atlı prensini bulamadı. Bir iç çekerek albümü kapattım. AB başını omzuma yasladı. Ne düşünüyorsun? Başarısız olmaktan korkuyorum Epps. Evliliğimizin hiç olmamış gibi unutulmasından ve baskı altında soldurulmasından korkuyorum. AB albümü tekrar açıp siyah beyaz fotoğrafı gösterdi. Onların evliliğinin ne kadar mükemmel olduğunu söylemen umurumda değil. Eminim onların da kendi problemleri vardı. AB'ye kuşkulu bir bakış attım. Dinle, seni tanıyorum. Claire ve Ethan'ı çok sevdiğini biliyorum. Öyleyse neden onun için savaşmayasın? Cassandra ona kancayı takmış durumda. Ama bunun tek sebebi senin bir kenara çekilmiş olman. Pizzanın kenarından bir ısırık aldım. Sonra Cassandra ve Ethan'ın konferansta tadını çıkardıkları güzel yemekleri düşünüp pizzayı yeniden kutusuna bıraktım. Peki sence ne yapmalıyım? Oraya mı gideyim? Hayır, ama ilk olarak Ethan'ı geri arayabilirsin, dedi Abby. Seni iki kez arayıp sesli mesajlar bırakmamış mıydı? Evet, Abby sırıttı. Ara onu. Cep telefonumu alıp Ethan'ın numarasını çevirdim. Telefon bağlanırken kalbim sanki ilk kez buluştuğum birini arıyormuşum gibi çarpıyordu. Fakat telefonun üçüncü çalışından sonra hayal kırıklığına uğramış bir şekilde iç çektim. Sesli mesaj, dedim Abby'ye dudaklarımı oynatarak. Ona bir mesaj bırak, diye fısıldadı Abby. Olmaz dercesine başımı salladım. Yap şunu. Ah Ethan, ben Claire. Mesajlarını aldım. Dinle, konferanstan döndüğünde konuşabilir miyiz? Seni özledim. Abby'nin kalçamdan dürtmesiyle birlikte ekledim. Ve seni seviyorum. İşte, dedim Abby'ye. Bir aptal gibi göründüm. Mutlu musun? Aferin sana, dedi Abby, şarap kadehimi yeniden doldurarak. Az sonra telefonumun titrediğini fark ederek sıçradım. Telefona uzandığım sırada sehpaya biraz şarap döktüm. Abby pizza kutusunun yanındaki peçetelerle sehpayı silerken telefonun ekranına baktım. Abby, bu o. Telefon titremeye devam ediyordu. Pekala, açmayacak mısın? Derin bir nefes alarak telefonu açtım. Merhaba Ethan. Ethan'ın sesini, beni ne kadar çok özlediğini ve mesajımın onu nasıl duygulandırdığını duymak için sabırsızlanıyordum. Ne de olsa en son ne zaman seni seviyorum dediğimi hatırlamıyordum. Fakat Ethan'ın sesi yerine sadece uzaklardan gelen bir koşuşturma duyuyordum. Araba anahtarlarının şıkırtısını, ardından da bir kapının çarparak kapandığını duydum. Ethan, dedim, beni duyabiliyor musun? Keyfim kaçmış bir şekilde Abby'ye baktım. Sanırım yanlışlıkla aradı. Belli belirsiz bir kadın sesi duyduğumu düşünene dek dinlemeye devam ettim. Sonra da telefonu kapattım. Ne oldu? Ne dedi? Yanağımdan süzülen bir damla gözyaşını silerek fotoğraf albümünü ayağımla ittim. Sanırım onunla birlikte. Nereden biliyorsun? Dedi Abby. Kederli bir şekilde kollarımı kavuşturarak gözlerimi boşluğa diktim. Arkadan bir kadın sesi geliyordu. Herhangi biri olabilir Claire. Belki de restorandaki bir garson kızdır. Başımı iki yana salladım. Hayır, oydu. O olduğunu biliyorum. Abby elini uzattı. Daha değil, dedi. Daha şimdiden evliliğinin yasını tutma. Ölüm ilanını yazma. Ethan Portland'dan dönene kadar bekle. Onunla konuş, sonra karar ver. Omzumu silktim. Ama şimdi pizza yiyip şarabımızı içeceğiz, diyerek uzaktan kumandaya uzandı. Ve güzel bir film izleyeceğiz. Bir iç çektim. Daha önce arkadaşıma hiç bu kadar minnettar olmamıştım. Pazar sabahı Lillian Sharp'ı ziyaret etmek için Windermere'e gitmeden önce Ethan'ın büyük babasının kaldığı tesise uğradım. Glenda ile hastanede yaptığımız kısa konuşma sonrası sınırlar çizilmişti ve belli ki Warren'ı rahat bırakmam gerekiyordu. Fakat Warren hafta sonu boyunca beni arayıp durmuştu. Beni özlüyordu. Bu yüzden Warren için kuralları çiğnemeye karar verdim. ''Nasılsın?'' diye sordu Warren içeri girdiğimde. Eliyle işaret ederek beni yatağının yanına çağırdı. Oda birkaç fazladan eşyası bulunan bir hastaneye benziyordu. İçerideki mobilyalar, bir kanepe, mini bir buzdolabı, bir şifonyer ve bir de elbise dolabından oluşuyordu. ''Daha iyi olduğum günler de olmuştu.'' dedim. ''Hiçbir sonuca ulaşamayacağım bir hikayeyi araştırıyorum.'' ''Öyle mi?'' Warren'a detayları anlatacak fırsat bulamadan telefonum çalmaya başladı. Telefonu çantamdan çıkarıp baktım. Ethan, dedim Warren'a. Aramayı reddedip onu yeniden çantama atarak. İkiniz için endişeleniyorum, dedi Warren. Evliliğinizde bir sorun mu var? Bir iç çektim. Evet, korkarım öyle. Sana karımdan bahsedeyim, dedi duvardaki bir noktaya bakıp gülümseyerek. Sanki sevgilisinin de oradan kendisine baktığını görebiliyor gibiydi. En iyi sana çok benziyordu. Hayat dolu, azimli, biraz sinirli. Gülümsedim. Tanısaydım onu severdim. Onu severdin Claire. Bana karşı nasıl tutkuluysa hayata karşı da öyle tutkuluydu. Warren'ın yatağının yanındaki telefon çalmaya başladı. Hayret, bu da kim? Dedi şaşkın bir şekilde telefona bakarak. Ardından ahizeyi kaldırdı. Alo. Uzunca bir süre durakladı. Gözlerinde hayal kırıklığına uğradığına dair bir işaret vardı. Bulamadığına inanamıyorum. O olduğunu sanıyordun. Tamam. ''Hayır, şimdi sırası değil. Seni sonra ararım.'' Sehpanın üzerindeki bir dergiyle oyalanırken Warren'ın ne hakkında konuştuğunu merak ediyordum. Warren tekrar benden yana döndü. Kusura bakma. Evet, nerede kalmıştık? Karından bahsediyordun dedim. Ah evet, karım. Warren'ın koluna hafifçe vurdum. Bahse varım, onu çok özlüyorsundur. Özlüyorum dedi. Gerçek aşkını kaybetmek, sağ elini kaybetmek gibi bir şey. Tam olarak böyle bir his. Her şey daha fazla çaba gerektiriyor. O yokken her şey daha farklı hissettiriyor. Hiç böyle düşünmemiştim. Warren başını olumlu anlamda salladı. Sana bir şey anlatmak istiyorum diyerek ellerini birbirine kenetledi. Evlendikten birkaç yıl sonra ayrılmıştık. İnanamayarak başımı iki yana salladım. Ne olmuştu? Beni terk etti dedi Warren. Başka bir ilişkim yoktu. İnan bana. Ama bir kadınla uygunsuz bir arkadaşlığım oldu. Ofisteki bir sekreterdi. Kaşlarımı kaldırdım. Uygunsuz mu? Kalın kafalının tekiydim. 30 yaşındaki erkekleri bilirsin işte. Ona katıldığımı belirtircesine başımı salladım. Her şey gayet masumca başlamıştı diye anlatmaya devam etti Warren. Geç saatlere kadar ofiste kalıyordum. Flört ediyorduk. Sonraları iş çıkışı birlikte bir şeyler içmeye başladık. Resmen ateşli oynuyordum. Annie'nin bunları öğrendiğinde öfkeden deliye döndüğünü tahmin edersin. Eşyalarını topladığı gibi annesinin yanına taşındı. Sence evden taşınmalı mıyım yani? Hayır dedi Warren. Demek istediğim, en iyi kaybettiğim o kısa süre içinde onun benim için ne kadar değerli olduğunu fark ettim. Aldığım bu dersi asla unutmadım. Evliliğimizde yaşadığımız bu problemden sonra birbirimizi daha da çok sevdik. Doğrusu Annie bile bunun kıymetini bildi. Keşke ben de böyle mutlu bir son hayal edebilseydim dedim. Ethan'ın aklında farklı bir son var gibi görünüyor. Bir hemşire içeri girerek saati gösterdi. Böldüğüm için üzgünüm Bay Kensington ama fizik tedavi saatiniz geldi. Warren tamam dercesine başını sallayarak parmağını kaldırdı. Sadece bir dakika. Sonra tekrar bana baktı. Onu ara, kendini kanıtlaması için ona bir şans daha ver. Beni ve en iyi düşün. Ona sarıldım. Haklısın, teşekkürler Warren. Hemşire Warren'ın yatağından kalkmasına yardım etti. Biliyor musun, benim için boşa vakit harcıyorlar dedi Warren şakacı bir şekilde. Ben ihtiyar bir bunağım. Ama fizik tedaviye ihtiyacı olan bir ihtiyar diye karşılık verdi hemşire aynı şekilde. Warren bana göz kırptı. Senin makalen hakkında konuşma fırsatımız olmadı. Glenda buna sevinecek dedim. Seni kendi, ne demişti? Ah evet, dramlarımla rahatsız etmemi yasakladı. Glenda'nın canı cehenneme dedi Warren sözünü esirgemeksizin. Gelinini sevdiğini biliyordum ama onun her şeye burnunu sokmasından hoşlanmıyordu. İlk fırsatta tekrar gelip bana şu hikayenden bahset. Başımı olumlu anlamda salladım. Geleceğim. Ama şimdi kocanı ara dedi. Hemşire onu kapıdan çıkarırken. Söz mü? Söz. Taksi beni Lillian Sharp'ın Windermere'deki evinin önünde indirdi. Başımı kaldırarak oldukça büyük olan eve baktım. Lillian haklıydı. Burası çok uzun zamandır ziyaret edilmemiş gibi görünüyordu. Boyası dökülmüştü. Çatıdaki yosun kaplı kiremitler son derece yorgun görünüyordu. Çimenleri biçilmiş ve yabani otları temizlenmiş olsa da bahçesi komşu bahçeler kadar sevgi görmemişti. Boş araba yoluna gözlerimi dikerek saatime baktım. 5 dakika erken gelmiştim. Verandada oturup Lillian'ın gelmesini beklemeye başladım. Daniel Ray'in neden kaybolduğunu anlamaya bir adım daha yaklaşmış olabileceğimi düşündükçe kalbim hızla çarpıyordu. Çok geçmeden gri bir Volvo hızla araba yoluna girdi. Direksiyonda kısacık beyaz saçları olan bir kadın oturuyordu. Arabadan indiğinde beni sıcacık bir gülümsemeyle karşıladı. ''Sen Claire olmasın.'' ''Evet.'' dedim ona doğru yürüyüp elimi uzatarak. ''Benimle burada buluştuğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım size zahmet vermemişimdir.'' ''Asla hayatım.'' dedi Lillian. Eski eve uzun uzun baktıktan sonra derin bir iç çekti. ''Tanrım, burayı özlemişim.'' ''Çocuklarınızı burada mı büyütmüştünüz?'' ''Evet.'' dedi Lillian. ''İki oğlumu.'' ''Siz ve eşiniz buradan ne zaman taşındınız?'' Lillian bir an için durakladı. ''İlk eşim öldü.'' dedi. ''Bir süre önce. Geçen yıl yeniden evlendim.'' Bir iç çekerek eve baktı. ''Onu buraya getiremedim. Elbette onunla her şeyi paylaşmak istediğim gibi burayı da paylaşmak isterim. Ama bu evi kendime saklamam gerektiğini düşünüyorum.'' Başını iki yana salladı. ''Burada çok fazla anı var.'' ''Bunu anlayabiliyorum.'' dedim. ''Pekala.'' dedi Lillian. ''Gevezelik edip duruyorum. Sen buraya bazı bilgiler bulmak için geldin ve ben de sana yardımcı olmak istiyorum. Babamın son derece ilginç bir kariyeri vardı. Kendisi Siddle'ın en büyük avukatlık ofisinin ortağıydı. Sharp, Sanford ve O'Keefe. Ama en yoksul insanlar için bile daima vakti vardı. Karşılığında para alamayacağını bildiği davaları bile üstlenirdi. O iyi bir adamdı. Lillian ön kapıya yürüyerek kilide bir anahtar yerleştirdi. İşte geldik, evim, güzel evim. Sesi kimsesiz duvarların arasında yankılanmıştı. Kapı aralığındaki bir örümcek ağını temizleyerek Lillian'ın peşinden içeri girdim. Ayaklarımın altındaki ahşap döşemeler gıcırdıyordu. Tüm mobilyalar beyaz bir örtüyle örtülmüştü. Burası bir aileyle yaşamak için harika bir ev olmalı, dedim. Küçük çocukların etrafa yayılan kahkaha seslerini hayal ederek. Evet, dedi Lillian anılarını yad edercesine. Burada çok mutlu günlerimiz oldu. İlerideki bir koridoru işaret etti. Babamın kayıtları şu tarafta. Dosyaları konusunda çok titizdi. Aldığı her davaya ilişkin her belgenin bir kopyasını tutardı. O zamanlar bu kadar çok belgeyle uğraşma zahmetine pek az avukat girerdi. Ama babam detaylara önem verirdi. Ayrıca polis teşkilatında çok sayıda tuhaf olaylar yaşanıyordu. Babam görevin kötüye kullanıldığına ve yolsuzluklar yapıldığına inanırdı. Başını olumlu anlamda salladı. Birinin belgelerin üzerinde oynaması ihtimaline karşı daima hepsinin bir kopyasını bulundururdu. Lillian evin doğuya bakan bir odasının önünde durdu. Tokmağı çevirip çelimsiz koluyla kapıyı itti. Ama kapı açılmıyordu. Tuhaf, dedi. Sanki kapı ağzını kapatan bir şey var gibi. İzin verin, bir de ben deneyeyim. Kapı tokmağını tutarak sertçe ittim. Arkasında her ne varsa ağır bir şeydi. Kapının arkasındaki şeyi yeniden kımıldatıp ikimizin de içeri girmesine yetecek kadar bir boşluk açılana dek itmeye devam ettim. Odaya girdiğimizde Lillian irkilerek nefesini tuttu. Tanrım, burada neler olmuş böyle? Her yer cam kırıkları içindeydi. Dikkat edin, dedim Lillian'ın ayağının hemen ucundaki sivri bir cam parçasını göstererek. Camlardan biri kırılmıştı ama bu bir kaza gibi durmuyordu. Düzinelerce kutu ters çevrilerek yerlere atılmış, etrafa bir yığın evrak ve dosya saçılmıştı. Lillian eliyle ağzını kapattı. Bunu kim yapabilir? Ona yardım etmek için elimi uzattım. Babanızdaki bilgileri isteyen biri. Lillian inanamayarak başını iki yana salladı. Bunca yıldır bu evi kimse karıştırmadı. Bir kere bile. Şimdi nereden çıktı bu? Dizlerimin üzerine çöküp bileklerime kadar gelen kağıtları bir kenara ittim. Elime aldığım bir sayfayı Lillian'a uzattım. Hükümet ile Edward Eisenberg arasındaki bir dava, diyerek iç çektim. Bu resmen samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Kağıtları ayıklamaya çalışarak tekrar ayağa kalktım. Buraya gelen her kimse bir şey arıyormuş. Belki de aradığını bulamamıştır. Lillian'a baktım. Babanızın dosyaları evin başka bir yerinde saklamış olma ihtimali var mı? Hayır, dedi Lillian. Bu dağınıklığın onu korkuttuğu çok belliydi. Yeniden dizlerimin üzerine çöktüm. Pekala, en azından denemeye değer. Belki şansım yaver gider. Lillian durakladı. Bekle bir dakika. Evet, bakabileceğimiz bir yer var. Nasıl unutabildim? Benimle gel. Bir dizi merdiveni çıkıp kitaplarla dolu bir odaya girdik. Yüksek raflarda dizili, deri ciltli kitaplara hayranlıkla baktım. Eğer bu evde yaşasaydım, vaktimin çoğunu bu odada geçirirdim. Burası babamın eski kütüphanesi, diyerek gülümsedi Lillian. İlk eşim Bill ve ben, babamın ölümünden sonra buraya taşındığımızda bu odayı olduğu gibi bıraktık. Onun buradan tek bir kitap almasına bile izin vermezdim. Gözlerini kapattı. Babamın tek bir parçasını bile kaybetmek istemiyordum. Ardından elini kitaplık boyunca gezdirerek parmak uçlarıyla her girintiyi incelemeye başladı. ''Ne arıyorsunuz?'' diye sordum bir adım yaklaşarak. Düşüncelere dalıp giden Lillian cevap vermedi. Fakat az sonra raflardan biri yerinden kımıldadı. ''Buldum!'' diye bağırdı Lillian. Lillian'ın rafı itmesiyle birlikte duvarın arkasında bir boşluk açıldı. ''Aileye ait değerli şeyleri burada saklardı.'' dedi Lillian. ''Tuhaf, burayı neredeyse unutmuştum. Gel, birlikte bakalım.'' Lillian'ın peşinden eğilerek bir elbise dolabı büyüklüğündeki odaya girdim. İçeriye tatlı, küflü bir koku hakimdi. Lillian yüksek bir rafın üzerindeki dört köşe bir şeye işaret etti. Puroları, dedi kutuyu alıp burnuna tutarak. Kapıya doğru dönüp araya bir takoz koymak istedim. Bir duvarın arkasında kilitli kalma riskini almak istemiyordum. Hem eve zorla girenler tekrar gelirlerse ne olacaktı? Ya onlar? Burası biraz ürkütücü olmalı, dedi Lillian. Şey, biraz. Küçük bir kızken bu odada saatlerimi harcardım, diye devam etti Lillian. Babam çalışırken arkadaşım Martha ve benim burada oyuncaklarımızla oynamamıza izin verirdi. Bizim için küçük bir gaz lambası yakardı. Çok eğlenirdik. Karanlık odaya göz gezdirirken kalp atışlarım hızlanmıştı. Keşke arkamızdaki odadan içeri süzülen ışıktan fazlası olsaydı, diye geçirdim içimden. İçerideki her şeye göz atmak fazla uzun sürmemişti. Belli ki burası bir süre önce boşaltılıp temizlenmişti. Geriye geçmişten hatırlanmaya değer birkaç şey, çerçeveli bir kadın fotoğrafı, bir çift solmuş opera bileti ve bir çocuğun ahşap treni kalmıştı. Üzgünüm, dedi Lillian. Burada önemli bir şeyler bulabileceğini umuyordum. Lillian kapıya doğru döndüğü sırada gözüme bir şey takıldı. Durun bir dakika, dedim. Karanlığın içinde koyu, dikdörtgen şeklinde bir şey dikkatimi çekmişti. Dizlerimin üzerine çöktüm ve parmaklarım deri bir şeye değene dek uzandım. Bir tokası ve bir de sapı vardı. Bu eski bir evrak çantası olabilir mi, diye sordum Lillian'a. Lillian daha iyi görebilmek için gözlerini kıstı. Ah evet, dedi. Babam onu her gün işe götürürdü. Lillian'ın peşinden kütüphaneye çıkarak sabırsız ellerle çantayı açtım. İçinde iple bağlanmış bir kağıt demeti vardı ve ilk günkü gibi düzenli bir şekilde duruyordu. Düğümü çözmek için çekiştirsem de ipi gevşetemedim. Bu kez kağıtları kenarlardan çekerek çıkarmaya çalıştım. Bir kağıt işaret parmağımı kesti. Ah, dedim elimi sallayarak. Bu defa daha dikkatli olarak tekrar denedim ve başardım. En az 5 santimetre kalınlığındaki kağıt yığınına göz atarken Lillian da yanıma gelmişti. İlk sayfadaki kelimeleri okur okumaz hayretle başımı salladım. Sven V. Ivanov'un ifadesi. Tanrım, dedim heyecanla, onu bulduk. Lillian kapının yanındaki bir banka oturdu. Bu onun yaşındaki biri için fazla heyecan verici bir olaydı ve onun için endişelenmiştim. Bunlar aradığın dosyalar mı? Evet, dedim. İlk sayfaya hızlıca göz gezdirerek başımı olumlu anlamda salladım. Görünen o ki babanız 1933'te kaybolan küçük çocuğun annesi Vera Ray'in cinayet davasında şüpheli tarafın avukatlığını yapmış. Lillian'ın yüzü bembeyaz olmuştu. Buna inanamıyorum, dedi. Babamın onları neden buraya saklamaya karar verdiğini anlayamıyorum. Başımı iki yana salladım. Sanırım bu hikaye herkesin inandığı kadar basit değildi ve babanız bunu biliyordu. Belki de bunu ispatlamak istiyordu. Lillian'a baktım. Babanızın herhangi bir davadan diğer davalara nazaran daha çok bahsettiğini hatırlıyor musunuz? Hayır, dedi Lillian. Babamda bunama belirtileri başlamıştı. 60'lı yaşlarındayken erkenden bunadı. Maalesef onunla birlikte pek çok güzel anımızı kaybettik. Üzerinde çalışmaya niyetlendiği davalar olsa da hiç başlayamadı. Emin değilim. Ama onun için büyük önem taşımayan bir şeyi bu duvarın arkasına saklamazdı. Büyük babamda da bunama vardı. Büyük annem bunu büyük babamın mısır gevreği kutularını sürekli buzdolabına koymaya başlamasıyla fark etmişti. Belki Lillian'ın babasının bu dosyaları buraya koymuş olmasının da bir sebebi yoktu. Ya da belki hafızasındaki sıkıntının farkındaydı ve birileri gerçeği yok etmeden önce onu saklamaya çalışmıştı. Odada ağır ve esrarengiz bir hava hakimdi. Kağıtları tekrar çantaya koyarak ayağa kalktım. Bunları yanıma alıp ofiste incelememin bir sakıncası var mı acaba? Mutlaka geri getireceğim ve onları güvende tutacağıma söz veriyorum. Tabii hayatım, dedi Lillian. Eğer gerçekleri gün yüzüne çıkarabileceğinizi hissediyorsanız sizde kalsınlar. Onların emin ellerde olduğunu bilmek babamı mutlu ederdi. Merdivenlere yöneldiğimizde omzumun üzerinden geriye baktım. Olanca hızımla koşmak ve bu evi mümkün olduğunca çabuk terk etmek için büyük bir istek duyuyordum. Yine de yavaş ve sakin adımlarla yürümeye devam ettim. Dışarı çıktığımızda kuşların cıvıltısını dinleyip yüzüme vuran güneşi hissederek rahat bir nefes aldım. ''Seni eve bırakayım mı tatlım?'' diye sordu Lillian arabaya doğru yürüyerek. ''Harika olur, teşekkür ederim.'' diyerek Volvo'nun kapısını açtım. Arkamı dönüp eve son bir kez bakarak üst kattaki yatak odalarına göz gezdirdim. ''İzleniyor muyuz?'' ''Sersem.'' dedim kendi kendime. Lillian arabayı yola sürerken kucağımdaki çantayı sıkıca kavradım. Elimde çok önemli şeyler olduğunu biliyordum. Neden bu kadar önemli olduğunu bulmaksa bana kalmıştı. Ofisteki masama oturur oturmaz telefonum çalmaya başladı. Öfkeli bir şekilde telefonu çıkardım. Evrak çantasının içindekiler dışında hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyordum. Claire, Ethan'ın sesi çok uzaktan, bir dünya öteden geliyordu. Tatlım, kalbim yumuşasa da sesimi çıkarmadım. Evi aramayı denedim. Seni pazar günü ofiste bulacağımı sanmıyordum. Seni özledim. Mesajımı almış. Bir makale üzerinde çalışıyorum. Ben de seni özledim, dedim pes ederek. İçimde yer eden öfke ve kıskançlığı bir kenara bırakmıştım. Ona Portland'da ne yaptığını ve Cassandra'nın da bunun bir parçası olup olmadığını sormak istesem de dilimi ısırdım. Dün bütün günü Gazeteciler Derneği bursu adaylarıyla mülakat yaparak geçirdim, dedi Ethan. Çok yorucuydu. Ah, dedim rahatlayarak. Ben sanmıştım ki... Bu geceki trenle eve dönüyorum. Birlikte bir akşam yemeği yiyebilirsek çok sevinirim. Gözlerim parladı. Gerçekten mi? Evet, dedi Ethan. Tabii sen de istersen. İsterim. Öyleyse saat 7'de Pink Door'da buluşalım mı? Tamam, dedim. Bekliyor olacağım. Telefonu kapatıp dikkatimi yeniden evrakların bulunduğu çantaya yönelttim. Şüphesiz Lillian'ın babası iş yaşamı boyunca bu çantayı yanında taşımıştı. Bu eski bir doktorun çantasını karıştırmak gibiydi. Bir stetoskoba, onunla yüzlerce kalp dinlemiş olan doktoru düşünmeden dokunamazdınız. Evet, ben de Lillian'ın babasının varlığını hissedebiliyordum. Çantanın içinde beni bazı sırlar bekliyordu ve sanırım onları bulmamı istiyordu.